İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla yine birlikteyiz. Yani Ankara'da yani böyle an be an her şey değişiyor. Öyle bir sürece girdik. Biliyorsunuz işte asgari ücrette yapılan zamlar vardı. Arkasından memurlara yapılacak zam konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü yaptığı açıklamada %25 demişti. Ancak dün parti grubunda bunu %30'a çıkardı. Yani neden böyle bir şey yaptı? Gerçekten %25'e çok tepki geldi ve bu tepkiler muhtemelen AK Parti'ye de gitmiş olacak ki, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletilmiş olacak ki %30'a çıkarıldı zam oranı. Bu biraz en azından tepkileri dindirdi. Yani Türkiye'de artık atılan her adım seçime endeksli olarak atılıyor. Seçim hesaplanarak kararlar alınıyor. Çünkü Türkiye'nin belki bugüne kadarki en kritik seçimlerinden birisi olacak. Çok önemli. Hem dünya ölçeğinde önemli, hem de Türkiye ölçeğinde önemli. Evet, dedik ya çok hızlı dakika dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki seçimler öne alabiliriz dedi, öne çekebiliriz dedi. Nerede söyledi bunu? İl başkanları toplantısında söyledi. Grupta da benzer bir açıklama yapmıştı. Daha doğrusu grup sonrasında gazetecilere bu konuda biraz yani seçimlerin öne alınabileceğinin işaretini vermişti. İl başkanları toplantısında da bunu resmen bir kez daha deklare etti. Bu arada başka bir olay daha oldu. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen bir karar var. HDP kapatma davası var. Başsavcı HDP kapatma davası öncesinde biliyorsunuz bu hafta içerisinde siyasi partilere yardım yapılacak. Yani kasalarına 2023 yılı paraları hazine yardımı girecek. Burada bir karar aldı ve dedi ki HDP'ye hazine yardımı bloke edilsin. Kapatma davası sonrasında eğer kapatılmazsa verilsin veyahut da nasıl bir ceza çıkacaksa ona göre karar alınsın. Bu nedenle de yani bu paranın HDP'nin kasasına girmesi önlensin tarzında bir başvurusu olmuştu. Anayasa Mahkemesi bugün bu konuyu görüştü ve HDP'ye yapılacak hazine yardımının blok edilmesine karar verdi. Bu da hem siyasette hem de önümüzdeki süreçte önemli adımlardan birisi olarak karşımıza çıktı. Evet, yine Suriye ile ilgili gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda da bilgi verdi ve Suriye'de savunma bakanlarının görüştüğünü söyledi. Kısa bir süre sonra dışişleri bakanlarının görüşeceğini, sonra sıranın kendilerine, yani sonra biz görüşeceğiz tarzında bir açıklama yaptı ki, yani Suriye'deki gelişmelerin de hız kazanacağının göstergesi. Zaten bu arada Rusya ve Suriye'nin devriyeleri başladı ve daha geniş alanlarda, yani Suriye'de daha geniş bir alanda Türk ve Rus devriyelerinin görev yapacağı anlaşılıyor. Yani süreç dediğimiz gibi çok hızlandı ve önümüzdeki günlerde daha da hızlanması muhtemel görünüyor. Yani biz bir üçlü zirvede Erdoğan, Putin ve Beşar Asad'ı aynı karede görürsek öyle gözüküyor ki pek sürpriz olmayacak kısa süre içerisinde. Evet, bütün bunları konuşacağız şimdi. Gerçekten seçime girerken son durum ne? Bu son gelişmeler nasıl sonuç verir? Bunları ele alacağız. Konuğumuz kim? Konuğumuz Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici. Sayın Murat Gezici, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar.
Sağ olun. Sağ olun Murat Bey. Önce Erdoğan'ın erken seçimleri öne çekilebiliriz açıklamasından başlayalım isterseniz. Ne görüyorsunuz?
Ben dün iki yayına katıldım. Türkiye'de biri sabah programı, biri akşam ve orada evet. da ifade ettim. Sayın Erdoğan Haziran ayında bir seçim yapmak istemeyecek.
Neden? Seçimi... Neden Haziran'da yapmak istemiyor?
Çünkü şöyle, yeni gençler, evet. ilk defa oy kullanacak gençler oranı 6 milyon 400 bin civarında. Müthiş bir rakam. Ve evet. bu gençlerin %50'sinden fazlası üniversitede okuyor. Evet. Ve Türkiye'de 8,5 milyona yakın üniversite öğrencisi var. Ve bunun 2,5 milyonu, üniversitedeki 2,5 milyon kişi ise Z kuşağı olduğu görülüyor. Yani ilk defa oy kullanacak. Ve bu kişiler sandığa gitmeme eğilimi var. Neden? Çünkü yeni kanuna göre eğer ki oy kullanacaklar ise son 3 ay içerisinde orada oturma şartı var. Yani ikamet kağıdını 3 ay önce almış olması gerekiyor. Eğer bunu almamış ise oy kullanamıyor. Örneğin Hakkari'de yaşayan birisi İstanbul'a tayin oldu diyelim. Seçime 2 ay kala bu kişi oy kullanamıyor. Ya da
peki Hakkari'de kullanabilir mi?
Evet, ama oraya gitmesi gerekecek. Ailece gitmesi gerekecek. Bu evet. da bir maliyet. Ekonomik evet. krizde bu evet. mümkün görünmüyor. Ya da üniversite okuyan Filiz diyelim İzmirli ve İstanbul'a geliyor üniversite okumaya ve ikamet kağıdını almamış oluyor. Ve burada dönmesi gerekiyor. Yani ailesinin yanına gidip oy kullanması gerekiyor veya bu ay içerisinde ikamet kağıdını İstanbul'a alması gerekiyor. Yani üniversite öğrencileri, üniversite okuyan öğrenciler ikamet kağıtlarını oy kullanmak istedikleri yere aldırmaları gerekiyor. Daha eskiden YSK'nın yayınladığı listede adınız yok ise 10 gün kala, 15 gün kala bunlar revize edilerek listeye adınız yazılabiliyordu. Evet. Ama bu seçimde böyle bir şey mümkün olmayacak. Yani oy kullanacağınız yer son 3 ay içerisinde ikamet ediyor olma şartı getirildi.
Peki, yani peki şimdi yüzden... Ocak'ta mesela şu anda başvursalar Nisan'a yetişmez mi?
Nisan'da oy kullanabilirler.
Evet.
Ama diyelim ki Şubat ayında yaparlarsa Nisan'daki bir seçime yetişemezler. Evet. Kamuoyundan baktığımıza göre yüksek ihtimal 30 Nisan tarihinde Türkiye bir erken seçim yaşayacak. Aslında bu ne kadar erken seçim? Yaklaşık 1,5 aylık bir öne alma. Evet. Bu da hac vazifelerini yerine getiren yurttaşlarımızın aynı zamanda Ramazan ayının denk gelmesi gibi unsurlardan dolayı aslında iktidar seçim tarihini öne alıyor. Aslında bunu özel bir amaçla aldığını düşünmüyorum. Fakat bununla ilgili belki 2,5 milyon öngörüm ama 2,5 milyonun üzerinde olabilir. Bu da Sayın Erdoğan'ın işine yarayacaktır. Neden diyeceksiniz? Çünkü Z kuşağına oy verenlerin %74'ü Cumhur İttifakı'na oy vermiyor. Z kuşağının üstündekiler ise yani 2001, 2002, 2003 doğumlular, özür dilerim, 2000 doğumlar, 1999, 1998, 1997, 96'larda üniversite okuma oranı var. Ve bunlar da oy kullanamayabilirler. Eğer ikamet kağıtlarını son 3 ay içerisinde seçime 3 ay kala bu yaşadığı şehre ikamet kağıtlarını almaları gerekiyor. Alamazlarsa oy kullanamazlar. O yüzden yaklaşık öngörüm en az 2,5 milyon, en fazla 3 milyon genç oy kullanamayacak ikamet kağıtlarından dolayı. 2018'de nedir bu oran derseniz, o dönemde yaptığımız araştırmalarda ise yaklaşık 1,200 bin, yani 1,200,000 kişi 2018'de üniversite öğrencileri yine oy kullanamadılar. İhmalkarlıklarından oy kullanamadılar. Listelerine bakamamışlardı. Bu rakamın daha da artacağını öngörüyoruz.
Peki yani muhalefet yani böyle bir durumda kendi çalışamaz mı? Muhalefet bu konuda bir girişimde bulunamaz mı yani? Yani sağda solda bir sürü işler şeyler yapacaklarına 1,5-2,5 milyon diyelim ki çok önemli bir oy. Ki %70'i de diyelim ki kendilerinden yana oy kullanacak. Yani bunu hesaplamadılar mı şimdiye kadar? Veya da hesaplamamışlar mıdır?
Dün Kemal Kılıçdaroğlu Bey ile telefonla görüştüğümde bu konuyu açtığımda bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. 6 Ocak'ta da İstanbul'da bir araya geleceğiz. Ve bu konu hakkında daha detaylı bilgi edinmeye çalışacağım. Ama evet, konuyla ilgili haberdar olduğunu ve bir çalışma yürüttüğünü Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. O yüzden belki de bir gençlere yönelik ikametgahlarını aldırmaları yönünde bir kampanyada ya da yeni bir söyleme geçebilirler. Çünkü insanları teşvik edilmesi gerekiyor. 100-200 bin değil bu rakam. Bu 2,5 milyon ile 3,5 milyon arasında. Bu da oya yansıma oranı ise yaklaşık 3-4 puanlık bir oy demek. Evet. Muhalefet açısından. Evet. Ciddi bir rakam. Hele de son dönemde iktidarın oylarında bir artış var iken bu önemli bir, anlamlı bir rakam olacaktır.
Yani şeyde Millet İttifakı'ndaki 4 partinin oyundan fazla neredeyse.
Evet.
Yani ben tabii doğru, anketlere bakarak söylüyorum bunu.
Doğru.
Evet. Peki şöyle de bir iddia var. İşte bir takım zamlar yapıldı. Ancak özellikle gıda maddelerindeki artış sürüyor. Bu nedenle işte Haziran'a kalırsa bu zamların olumlu etkisi geçer. Tekrar insanlar sıkıntıya düşmeye başlar. Bu nedenle de seçimi erken almak istiyor falan diye. Böyle bir tespitiniz var mı?
Yok. Esasına baktığınız zaman Haziran ayına kadar Türkiye ekonomik olarak rahatlama yaşayacaktır. Bir ekonomideki baz etkisiyle birlikte aslında iktidar hiçbir şey yapmasa dahi ekonomi Haziran ayına kadar güzel bir şekilde seyredecek. Alım gücü artacak vatandaşın. Çünkü baz etkisi dediğimiz, yani geçen yılki o dövizin yükselmesi, ekonomik felaketin, kaosun yaşanmasıyla en yüksek seviyeyi gördü. Şimdi stabil bir şekilde duruyor ve aşağıya doğru. İşte bu ay baktığımız zaman enflasyon %62'lere geriledi. Önümüzdeki ay %50'nin altına inme ihtimali yüksek. Mayıs ayında ise %40'ları göreceği söyleniyor ekonomistler tarafından. O yüzden Sayın Erdoğan'ın avantajı aslında seçim tarihini öne almayla ilgili hamlesi. Yani gençlere yönelik bunu gerçekten de o yüzden mi yapıyor diye düşündüğümüzde olabilir. Ama ben Sayın Erdoğan'ın Müslümanlar için oy ibadetlerini yerine getirebilmeleri adına hac vazifelerini yerine getirme ve Ramazan ayında oruç tutmalarıyla ilgili seçim tarihinin dışında tutmak istedi. Yani seçim tarihini öne alacak. Bence bunu muhalefet de destek verecektir. Çünkü hac vazifelerini yerine getirecekler, sadece iktidara oy verecek değiller, muhalefete de oy verecekler. O yüzden bu masada bir konsensus da bulunabilir. Ama iktidarın, muhalefetin bazıları Sayın Erdoğan'ın seçime giremeyeceği yönünde iddiaları var. Fakat Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Bey'in açıklamaları ve hukukçuların bir kısmı Sayın Erdoğan'ın seçime rahatlıkla girilebileceği, hukuki bir engelin olmadığını ifade etti. İyi Parti lideri Sayın Akşener, Sayın Erdoğan'ın hukuki olarak bir sorun çıkartılmayacaklarını, seçime girmesini istediklerini Aytun Çıran üzerinden bunu açıklamışlardı. O yüzden ben Sayın Erdoğan'ın seçimle ilgili herhangi bir sıkıntısının olacağını düşünmüyorum. Ve seçimin yüksek ihtimal 30 Nisan ile 3 Nisan arasında olma ihtimali öngörü ve bulunuyorum. Ama en iyi tarih sanırım 30 Nisan olarak görülüyor. Çünkü ikinci turu da görmemiz gerekecek yüksek ihtimal. İlk turda seçim gerçekleşmeyeceğinden dolayı bunların da ayarlamasının yapıldığını öngörüyorum.
Evet. Ekonomide iyi dediniz ama şöyle bir şey olmayacak galiba. Yani geniş kesimlerin enflasyonunda aslında öyle düşüş falan pek olmayacağı benziyor. Yani şunun için söylüyorum. Tamam, geçen sene enflasyon çok yüksek olduğu için bu sene biraz düşse bile otomatik olarak düşüyor dediğiniz gibi baz etkisiyle. Ancak diyelim ki 3 liralık bir şey, yani rastgele söylüyorum, bir araba lastiği geçen sene Nisan Mayıs aylarında yaklaşık 4 lastik, işte sıradan, yani en küçük arabalar için 2800 liraydı, şu anda 9000 lira. Yani 3 kat artmış, 3 evet, kattan fazla artmış. Şimdi bu durum değişmeyecek. Belki bu durumdaki artış oranı 3 kat olmayacak da diyelim ki daha az olacak. Yani şu andaki fiyatlarla yani ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntı yani yapılan mesela işte %30 memura zam yapıldı ama gıda enflasyonu biraz daha fazla gidiyor. Yani tahminlerden yüksek geliyor ki bunu da nereden görüyoruz? Üretici fiyatları enflasyonu yüksek. O yükseklik eninde sonunda tüketiciye de yansıyacak. Yani vatandaş açısından belki rakamsal olarak işte TÜİK'in rakamları enflasyon düştü falan diyeceğiz ama yoksulun enflasyonunda çok bir düşüş sanki olmayacak gibi geliyor. Artış hızı biraz düşecek gibi geliyor. Yani o nasıl etkiler bilemiyorum tabii. Bir de bir de hep siz de bilirsiniz. Her zaman bahar aylarındaki seçimler iktidarın aleyhinedir. Sonbahar ayları lehinedir. Bu durumu nasıl görüyorsunuz?
Çok doğru söylüyorsunuz. Yılların verdiği gazetecilikle ifade ettiğiniz gibi sonbahara doğru olması iktidar açısından bir avantaj olabilirdi. Fakat şöyle bir şey var. Türkiye'nin yanında Rusya var. Bu çok önemli. Yani Avrupa'da, dünyada enerji sıkıntısının yoğun bir şekilde yaşandığı bir süreçte Türkiye ekonomik sıkıntı yaşamasına rağmen enerji sıkıntısı yaşamıyor. İkincisi, Rusya'nın Türkiye'ye bir desteği oldu. 20 milyar dolar borcu ötelendi. Bu aslında Türkiye'ye verilen bir destek.
Çok büyük bir para
ve çok önemli bir destek ve Türk halkı da bunun farkında. Şimdi gaz, enerji bunlar neden önemli İsmet Bey? Toplumun üzerine binen enerji yükü azaltılıyor. Yani azaltılmış oluyor. Kamu zamları ötelenmiş oluyor. O yüzden iktidar açısından bu kış çok sert bir kış olmayacak. Kara bir kış olmayacak. Doğal gaz faturaları, elektrik faturaları çok yüksek gelmeyecek. Ve asgari ücretli çalışanlara alım gücü arttırıldı. Memura %30 civarında bir zam geldi. Aslında %40 gibi bir beklenti olsa da aslında %30 da toplum tarafından kabul görüyor. Yani çalışanların %77'si aslında %30 zam bekliyordu ve bu da gerçekleşmiş oldu.
Evet.
İfade etmek istediğim, alım gücünü iktidar korudu. Bazı ekonomistler yaygara çıkardı. Örneğin dedi ki işte asgari ücretliye bu kadar zam yapamazsınız. Yani karşı çıktılar. Ne yapılması gerekiyormuş? O dönemdeki işçiler bu mebali ödenmesini istediler aslında. Yani asgari ücretlilere zam yapılmasın diye. Halbuki o asgari ücretli insanların alım gücünü korumanız gerekiyor. Çünkü 4 kişilik aile yaşayan var. 2 kişilik bir aile yaşayan var. 5 kişilik bir aile yaşamı olanlar var. Bunların içerisinde üniversite okuyan kızı oğlu var. Bunlar yaşamını sürdürmesi gerekiyor. Bunları asgari ücreti 5.000-6.000 de tutarak bunların yaşam konforunu tutamazsınız. Bir yetişkin bireyin 3.500 civarında gıda beslenme portföyünün olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yetişkin bir çocuğun aşağı yukarı 1.400 civarında bir harcama gereken bir gıda masrafının olduğunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden bu alım gücünü korudu. Yani seçmenin alım gücünü korudu. Ekonomik sıkıntı geçmişte çok ağır hissedilirdi. Hatırlayalım. Bir şeyleri bulamazdık. İthal ürünleri bulamazdık. Yokluk da çekerdik. Yani ekonomik krizin dışında da o ürünün Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili de sıkıntı çıkardı. Dolaylı ambargolar da olurdu. Türkiye bunu yaşamadı. Ve bu yaşamamanın en önemli faktörünü de şuna bağlıyorum. Ben Türkiye'ye olan destek, yani Rusya'nın yaz döneminde turist anlamında desteğinin, kış döneminde ise enerji desteğinin vermesi Türk toplumu tarafından büyük bir sempati arttırıyor.
Onu biraz soracağım, onu ayrı bir başlık altında soracağım.
Onunla ilgili istatistiklerim de var.
Evet,
onunla
çok
ikinci
önemli,
aşamada
çok çarpıcı o sonuçlar da. Fakat hemen şunu söyleyeyim. Eskiden mesela IMF'den veyahut da uluslararası finans kuruluşlarından böyle 3-5 milyar, 10 milyarlık bir bu tür erteleme olduğu zaman Türkiye'de büyük başarı diye sunulurdu. Ama şimdi Rusya 20 milyar dolarlık ki Arap ülkelerinden gelenlerden daha fazla neredeyse bir öteleme yaptı ve bir anlamda Türkiye'ye bir yıllık kredi açtı. Öyle diyelim, bunun anlamı da odur. 20 milyar, yani zor zamanda 20 milyar dolarlık bir kredi verdi. Şimdi bunu bilmiyorum, yani buna tukaka ilan etmek ne anlama geliyor? Mesela muhalefetten hemen eleştiriler var. İşte seçimlerde biz sadece Erdoğan'la yarışmayacağız, Putin'le de yarışacağız falan diye. Mesela ben olsaydım muhalefetin yerine Amerika'ya veyahut da Londra'ya gideceğime Rusya'ya giderdim. Bu derdim ki ya bunları erteleyin, bak bizim sıkıntımız var. Hatta arkasında şu propagandayı yapardım. Biz iktidara geldiğimizde Rusya'nın desteği sürecek derdim örneğin. Yani böyle propaganda daha etkili olabilirdi diye düşünüyorum.
Türk halkının Rusya'ya olan sempatisinin arttığını ifade edebilirim.
Tabii, biraz sonra
bunu
biraz
görmesi
sonra,
gerekir.
Evet, ayrıntısıyla konuşacağız o işi. Şimdi peki son gelişmeyi tekrar bir de onu değerlendirelim. Ondan sonra asıl soracaklarıma geçelim. HDP'ye hazine yardımının kesilmesi nasıl bir etki yapar sizce?
Öncelikle şunu ifade etmek isterim. HDP terörle ilişkili bir siyasi parti. Toplumun kanaati bu.
Evet.
Ve Batı'da, Amerika'da ya da Almanya'da ya da Fransa'da ya da Norveç'te, Finlandiya'da böyle bir siyasi parti olsa kapatılırdı. Fakat Türkiye'de yıllarca faaliyet sürdürdü.
Evet.
Biline biline. Ve bu aslında siyasi olarak yargıda siyasi bir baskı vardı. Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, yargıdaki siyasi baskıyı kaldırarak aslında bu koalisyon Cumhur İttifakı ve bu yargıdaki siyasi baskıyı kaldırarak yargı süreci başlamış oldu.
Evet.
Ve HDP'nin terörle ilişkili ve milletvekillerine ilişkili olanların yargı önüne çıkartılması sağlanmış oldu. Ve kamu vicdanı da bir anlamda rahatlamıştır. Bakın, ben televizyonlarda da sık sık dile getiriyorum. Yani Diyarbakır'daki annelerin HDP önündeki eylemlerini destekliyorum. Ve teröre çocuklarını kaptıran aileler bunları almak istiyor. Ve bakın, HDP'nin kapısına gittiğini görüyoruz. O yüzden HDP tamam meşru siyasi parti, 6 milyon üzerinde seçmende oy veriyor tamam, ama bu bir demokrasi değildir. Bu liberalizmin getirdiği felaketlerden bir tanesi. Yani liberalizm kötü bir şey mi? Liberalizmin aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı liberalizmin içerisinden de katkısı olacaktı ve katkı alacaktı. Fakat biz o küresel dünyanın, o emperyalist yapının aslında size verdiği 3 verip 5 aldığını bize dolaylı yoldan göstergesinden bir tanesidir HDP. Ve HDP'ye davaları aslında Türk toplumu tarafından %80 oranında destek vardır. HDP'li evet. milletvekillerin yargılanmasına destek oranı Türkiye'de %82. HDP'ye oy verenlerin dahi %24'ü, %25'i PKK ile ilişki içerisinde olmaması gerektiğini ifade ediyor. O yüzden
evet.
Özellik isteyen Türkiye'de, yani PKK'nın çizgisinde özellik isteyenlerin oranı Türkiye'de %3. Aslında baraj düşürülmüş olsaydı %7 değil de İsmet Bey %1'e düşürülseydi ya da hiç baraj konmasaydı ama %1 sembolik olarak konsaydı HDP diye bir siyasi parti olmazdı. Neden diyeceksiniz? Çünkü HDP barajı geçsin diye demokrasi kaygısıyla oy veren bir seçmen var.
Evet.
Bakın, Aydın'da HDP'nin oy oranı 9. Aydın yörük şehridir. Muğla'da %6 civarında. Denizli'de. Burada HDP'nin ne işi var dediğimiz zaman, baktığımız zaman Nişantaşı'nda da ikinci siyasi parti HDP'nin çıktığını görürüz. Yani demokrasiyle ilgili kaygı var. Diyorlar ki HDP barajı geçemezse diyerek kehren gidip oy veren bir seçmen var. Bu da onların mecliste daha fazla milletvekili çıkarmaları ve daha fazla sömürü sistemini gerçekleştiriyor. O yüzden
evet.
HDP'nin HDP'yle esas mücadele barajı düşürülerek HDP'ye verilen desteğini kırmak gerekiyor. AKP iktidara gelmeden öncesinde barajı düşüreceğini söyledi, fakat baraj düşmedi. Şu an %7'ye düşürüldü ama bu yeterli değil. Burada yine HDP yine çok ciddi anlamda oy alabilme potansiyelini yine gerçekleştirecektir.
Anladım. Evet, izleyicilerimizi biz geçen hafta salı günü duyuru yapmıştık. Yeni yıldaki ilk seçim sonuçlarını açıklayacağız Perşembe günü diye. Dinleyicilerimizin daha doğrusu biz televizyonlarda alıştık ağzımız izleyicilere. Gerçi bizim de televizyon kanallarımız var. Telegram ve Odyssey kanallarından bizi de izleyebiliyorlar. O nedenle izleyici demekte de bir sakınca yok. Hem dinleyiciler hem izleyiciler. Evet. Duyurmuştuk. Bu nedenle de tabii herkes merak ediyor. Elinizdeki son anketteki durum ne?
AK Parti'nin oy oranı 37 civarında. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı ise %8.4 civarında. Büyük Birlik Partisi'nin oy oranı ise 0.9 civarında. İYİ Parti %12, CHP ise %27 civarında bir oya sahip. Ve diğer siyasi partiler ise %2, %3'ü geçmiyor gördüğümüz. HDP ise %11 civarlarında bir oya sahip olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Cumhur İttifakı'nın oy oranının %45'e ulaştığını görüyoruz. Bu önemli bir veri.
Bu dağıldıktan sonra mı? Kararsızlar dağıldıktan sonraki rakam mı?
Evet.
Evet.
Cumhur İttifakı'nın oy oranı %45. Yani oyunu 6 puan arttırırsa tekrar iktidar olabilecek. Bu zor mudur? Bence zor. Neden İsmet Bey diyeceksiniz?
Millet İttifakı kaç gözüküyor? Millet İttifakı kaç gözüküyor?
Millet İttifakı ise %42 civarlarında bir oya sahip.
Evet.
Şimdi İsmet Bey, AK Parti durağan bir döneme geçti. İşte yeni bir şeyler söylemesi gerekiyor. Yeni bir şeyler acaba güvenlik politikaları üzerine mi ağırlaştıracak, yoksa demokrasi üzerinde bir reformlar mı bizi bekleyecek? O yüzden AK Parti her ikisini birlikte yapmaya kalkarsa bu çok vahim bir kafa karışıklığı olur. Ve küresel dünya ya da mesaj yanlış anlaşılır. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2200 yıllık devlet yönetme geleğinden geliyor ve Türkiye dış siyasetinde zikzaklar çizmelidir. Çizmelidir de işte Rusya ile S-400 anlaşması olması gerekiyor. Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları adına bunu yapılması gerekiyor. Ve Türk toplumu da buna destek veriyor. Evet. Fakat Amerika ile de Avrupa Birliği ile de yeni kuşağımız diyalog halinde olmamızı istiyor. Yani eksenimiz değişmesin. Yine batıyla entegre olalım diyor. Kim bunlar? 40 yaş altı seçmenin %80'e yakını, yani %77.6'sı 40 yaşının altındakiler Avrupa Birliği'ni hedef gösteriyor. O yüzden Sayın Erdoğan'ın sadece güvenlik politikalarıyla seçime giderse seçmende bir heyecan yaratamaz. Çünkü iktidarı terör konusunda mücadelesinde başarılı buluyor Türk toplumu. Ekonomiyi kehren iyi götürdüğünü görürüz. Yani Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı sizce ekonomiyi düzeltebilir dediğimizde ise %47 civarında Cumhur İttifakı dediğini, %45 ise Millet İttifakı dediğini görüyoruz. Yani ifade etmek istediğim, Cumhur İttifakı'nı ekonomiyle daha mücadeleyi daha başarılı bulabilecek bir seçmen fazla. O yüzden burayı çıkartabilir. Ama muhalefet ise dağınık bir görüntü veriyor. Bu belirsizlik iktidar içinde yakıta dönüşüyor. O yüzden muhalefetin bugün biliyorsunuz altılı masa görüşmesi var ve anladığımıza göre artık bu görüşmeler aylık değil de 15 günlük olacak. Belki haftalığa dönecekler. Şubat'ın 7'si gibi de adayın açıklanma ihtimali yüksek olduğunu duyuyoruz. Evet, Şubat ayının ilk haftasına kalacak İsmet Bey. Şimdi bu ayın sonunda hükümet programı çıkartacaklar. Ve Şubat ayında ise adayı ifade edecekler. Ben İsmet Bey halen Ekrem İmamoğlu'nda potada bir Cumhurbaşkanı aday olarak görüyorum. Ve işin bu kadar uzamasının da belki de sebeplerinden bir tanesi Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir istişare sürecinin olduğunu düşünüyorum. Evet. Fakat Kılıçdaroğlu da eski Kılıçdaroğlu değil. Yani geçmişte pasif Gandhi modeli bir Kılıçdaroğlu yok. Proaktif kararlar alan, dünyadaki o değişen küresel dünyanın bir parçası olabilecek, dünya ile entegre olabilecek, dünyadaki saygınlığımızı tekrar kazandırabilecek bir vizyon çerçevesi çizdiğini de unutmamak gerekiyor. Türk toplumda da dürüstlük bakımından baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir destek var. Siz de bunu görüyorsunuzdur. Geçmişe göre baktığınız zaman Kılıçdaroğlu çok güçlü bir aday olarak görülüyor.
Evet.
Görülüyor. Ve ben önümüzdeki süreçte yani Şubat ayında ya Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikisinden birinin aday gösterileceği, bazı kişilerin ise ikisi birlikte de belki aday olabilir öngörüleri de var. Ama ben bu ihtimali görmüyorum. İkisinden evet. birinin aday olacağını düşünüyorum. Ve esasında o dönemde yapılan anketler seçime de yakın bir tarihe yaklaşacağı için daha doğru sonuçlar vermeye başlayacak. Ama şunu ifade edebilirim. Muhalefet iktidara karşı üstünlüğünü kaybetmiştir bu aydan itibaren.
Evet.
İktidarın ekonomik söylemlerinin ve bu artışların EYT gibi ve aynı zamanda maaşlara zamlar iktidarı biraz daha öne çıkarmış oldu. Avantajlı bir süreç yakaladı. Örneğin yaklaşık 8 milyon yurttaşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ ile ilgili kampanyasına da katılması devlete olan güvenin de arka planda bir göstergesi. Murat evet. Kurumu bu anlamda da başarılı görülüyor. İfade etmek istediğim iktidar doğruları bulmaya başladığını görüyoruz. Bir düzelme var ama bu sürdürülebilir bir süreç mi olacak? Bunu Şubat ayına kadar gözlemlemek gerekiyor. Ve altılı masada bu hafta ilginç bir çıkış oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği Türk'üm ne mutlu Türk'üm diyene sözünden rahatsız olan.
Hakikaten nedir Murat Bey nedir? Yani bir tuhaflık var şeyde altılı masada. Yok Türk'ü çıkaralım efendim tekke ve zaviyeleri açalım. Yani kontrolden çıkmış gibi yani yokuş aşağı giden freni patlamış kamyon gibi açıklamalar oluyor. Yok özellik verelim özellikle tekrar dönelim. Daha da ilerisini düşünmek lazım diyenler nedir bu? Bu olayı niye, nasıl yorumluyorsunuz?
Evet, öncelikle şöyle bir bilgi vereyim. Türkiye'de kendisini Kürt vatandaşı olarak, Kürt yurttaşı olarak diyelim. Yani Türkiye vatandaşı içerisindeki kimlik, alt kimlik olarak kendisini Kürt olarak tanımlayanların oranı %23 civarındadır. Ve bunların %64'ü yani Kürtlerin %64'ü AK Parti'ye oy veriyor. Eğer ki bu ülkede Kürt sorunu olsa AK Parti'ye bu kadar Kürtler oy vermez. Öncelikle bunu bilelim.
Evet.
Bu ülkede çıkalım mikrofonu tutalım sokakta. Size göre bu ülkede Kürt sorunu var mı diye sorun Nişantaşı'nda size var der. Ama Ümraniye'ye gittiğiniz zaman ya da Maltepe'ye gittiğinizde hatta Kadıköy'e gittiğinizde dahi hayır der size. Belli bir kitle medyadaki o algıdan dolayı ülkede Kürt sorunu var diye düşünebiliyor. Ama bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ayrılmak isteyen, ayrı bir devlet kurmak isteyen ya da federasyon kurmak isteyen ya da konfederasyon isteyenlerin oranı %3. %3 bile değil. Yani İsmet Bey, yani Kürt sorunu olsa bu rakam size göre 3 olur mu Allah aşkına? O yüzden ben anlayan veremiyorum. Bu kişiler evet dünyaca saygın siyasetçiler. Ali Babacan saygın bir isim esasında ekonomist. Ama Türkiye'nin geçmişiyle neden uğraşılır? Anayasanın ilk 4 maddesini konuşabiliriz dedi 7-8 ay öncesinde.
Ya şimdi de, yeni de söyledi onu. Bu da suç evet, değil mi? Anayasal suç değil mi?
Bunlar, bir de bu tabii ki teklif etmek dahi kabul edilir.
Suç yani.
Yani bu masadaki belirsizliği genişletiyor. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve altılı masayı yönetebiliyorsa ülkeyi daha rahat yönetebileceğini düşünüyorum.
Yani ben şundan sordum bunu. Şimdi CHP'li eski MYK üyeleriyle buluştuk. Ben Ankara'da oranda oturuyorum. Oralarda biraz çok sayıda politikacı var. Yani biraz kenara çekilmişler ama yani sokağa çıktığınızda mutlaka birisiyle karşılaşırsınız. Yani bakkalda karşılaşırsınız, eve giderken karşılaşırsınız falan. Şimdi onlarla zaman zaman sohbet ediyoruz. Ya ne diyorsunuz diyoruz. Herkes böyle şok içerisinde. Yani bir de CHP seçmeninde belli bir kesim de var. Yani Atatürk konusunda, anayasa konusunda, bu devrim kanunları konusunda çok hassas olan bir kesim var. Yani bunları kaşımak ittifakın en büyük partisinde ciddi bir kırılmaya da yol açma ya açabilir yani. Bunları hesaplamıyorlar mı ki, bunlar ne kazanacaklar bu işle?
Ben bugün altılı masada Sayın Ali Babacan'ın söylemlerinin masaya getirileceğini öngörüyorum. Bugün geleceğini öngörüyorum. Çünkü dün Habertürk'te İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Akademisyen Bahadır Bey vardı. O aslında orada tepki verdi ve rahatsızlığını dile getirmişti. O yüzden CHP kanadında da bu yönde bir rahatsızlık dile getirilecektir. Bakın, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de altılı masanın tamamı aynı fikirde değil. Orada evet, bir atıfta bulundular. İstanbul Sözleşmesi'ni meclis karar verecektir diyerek diyaloğa kondu. O yüzden siz daha oy oranınız %1 dahi olmaz iken siz çıkıp anayasanın ilk 4 maddesini konuşmaya açmak ve ne mutlu Türk'üm sözünden rahatsız olduğunuzu dile getirmek.
Türk vatandaşlığı toplumda, tanımını değiştirmek istiyor.
Evet, ve bu toplumda evet, tarikat bu rahatsızlık yaratır ve bu toplumda tarikatçıların, siyasal İslamcıların bir kategori şemsiyesi altına toplanmasına yol açmak insanları rahatsız eder.
Evet.
O yüzden altılı masanın anlamını boşaltmamak lazım, bütününü boşaltmamak lazım. Altılı masanın çok güzel bir kavramı var. Bu masa ortak incinmişlikleri, ortak kırılmışlıkları bir arada tutan bir masa. O yüzden bu masanın her bir yurttaşın söyleyeceği her bir cümle çok daha anlamlı olmalı. Türk toplumunu bütünleştirecek, birleştirecek sözler olması gerekirken ama biz kelimeler üzerinden, ne mutlu Türk'üm kelimesinden rahatsız oluyor algısını sizlerde görmekten bu toplum rahatsız olur. O yüzden Sayın Erdoğan'ın döneminden sonra, belki önümüzdeki bu 5 yıl görev yapacak, 5 yıl sonrasında Sayın Erdoğan belki siyaset yapmak istemeyecek. Çünkü hukuken o zaman da olamayan ihtimali mümkün. Size gidecek bu seçmenin bir kısmı. Ama bu tür kavramlarla antisempati oluşturmamak gerekiyor. Tekrar ifade edeyim. Sayın Ali Babacan çok saygın bir siyasetçi. Uluslararası arenada Türk siyaset tarihinde de önemli bir tarihte yeri var. Ama Türk kelimesiyle ilgili kavramları tartışmaya açmak Sayın Ali Babacan'ı yorar diye düşünüyorum.
Evet, tabii ekonomide de belli bir payı olduğunu iddia edenler de var ki ben de aynı görüşteyim. Yani şöyle izlenen, yani şu bugün yaşadığımız ekonomik kırılmaların bir nedeni de Sayın Babacan'ın politikaları da olduğunu düşünenlerdenim ben ve bu görüşü savunan da ciddi bir kesim var. Yani Türkiye bugün bu noktaya gelmişse tabii ya o yalancı baharlar geçip de esas sorunlarla baş başa kalınca sıkıntı doğuyor. Türk parasını değerli kılarak geçmişte ithalatı teşvik eden politikalar bir süre sonra Türkiye'de birçok ara mal üreten fabrikanın kuruluşun kapanmasına yol açmıştı. O da tabii ayrı bir program konusu. Evet, bir konu daha var. MHP'deki gelişmeler. Şimdi bir olay oldu. İşte eski İl Kucakları Başkanı öldürüldü. Sonrasında bir takım tartışmalar var. Tabii bunlar emniyetin bulup çıkaracağı, mahkemelerin karar vereceği konular. Ancak şu anda sanki böyle MHP'ye karşı bir sonucunu tartışmıyorum. Başındaki olayı tartışmıyorum. Ben sonucu tartışıyorum. MHP'ye karşı bir operasyon havası seziyor musunuz? Mesela MHP'den istifalar teşvik ediliyor. Bilmem, zaten MHP'nin baraj noktasında kritik bir oyu var. Sizin araştırmanıza göre de %8,4 dediniz yanılmıyorsam. Yani böyle bir kırılma MHP'yi baraj altına itebilir mi? Ne diyorsunuz? Bir hakikaten bir operasyon mu var? Ya ben böyle bir izlenim edinmeye başladım.
Evet, Sayın İsmet Bey, sözünüze katılıyorum. Ben de birkaç gündür medyada bunu işliyorum. Bu siyasi gerçekleşen suikast aslında Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan bir suikasttır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni baraj altı bırakmak, itibara zarar vermeye çalışmak ve MHP'yi suçlu göstermek için birileri tarafından bir komplo, FETÖ kumpası gibi bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Ve bu kumpas aslında Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan büyük bir saldırı olarak okumak gerekiyor. O yüzden Türk devletimizin bu saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilip ve kamuoyunu ne çıkarmaları gerekiyor? Milliyetçi Hareket Partisi her ne olursa olsun bu ülkenin bir sigortası olarak görenlerin oranı %34. Bakın çok önemli bir rakam söylüyorum.
Evet.
Milliyetçi Hareket
Aldı
Partisi'ne oy ver.
oyun 3 katına yakın neredeyse. 3 katı
Evet
ya.
ve şu an 3 katı ve şu an hayatta olan yaşayan yurttaşların %55'i bir şekilde MHP'ye yerelde ve genelde oy vermiş. Totali. Yani neredeyse her iki kişiden birisi Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiştir. E ne oldu? Milliyetçi Hareket Partisi'ni dağıtma projeleriyle karşı karşıyaydık yıllardır. Ve çok sayıda bir bölünmeye şahit olduk. Ama Milliyetçi Hareket Partisi 2018'de barajı geçti. Ben öngörülerin üzerinde bir oy alacağını düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin %8, %10 bandında görülüyor ama daha fazla oy da alabilir. Çünkü AK Parti'ye oy vermek istiyor. Fakat biraz kızgın, gidecek yer bulamıyor. Cumhur İttifakı'nda kalıp götürüp Milliyetçi Hareket Partisi'ne basabiliyor. Bakın
Yani
ben
AK
dün
Parti'den kopan
Habertürk'te de
oylar
söyledim.
diyorsunuz. AK Parti'den kopan
Evet.
oylar.
Kopan oylar oraya gidiyor bir kısmı. Bakın dün Habertürk'te de söyledim. Cumhur İttifakı'nı daha şöyle ifade edeyim. Seçimi belirleyecek iki unsur var. Birincisi ekonomi, ikincisi vatanseverlilik. Cumhur İttifakı'yla altılı masayı sorduğumuzda hangisini daha vatansever buluyorsunuz diye sorduğumda Cumhur İttifakı'nı daha vatansever buluyorum diyenlerin oranı %57. Bu çok önemli bir, anlamlı
Evet.
bir sonuç. O yüzden Türk yurttaşı, muhalefet seçmeni dahil ne diyor? Diyor ki Libya konusunda ne düşünüyorsunuz? Doğu Akdeniz'le ilgili ne düşünüyorsunuz diyor. Kıbrıs konusunda ne düşünüyorsunuz diyor. Suriye konusunda ne düşünüyorsunuz? Rusya ile ilgili ne düşünüyorsunuz? S-400 konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu soruları sorduğunu unutmamak gerekiyor. O yüzden Yunanistan'a verilen sert desteği, sert söylemleri kabul gördüğünü görüyoruz. Bakın NATO krizi yaşadığımızda Türk toplumu bir oldu ve Sayın Erdoğan'ı NATO krizinde başarılı buldu ve oylarına da etki yaptı. O yüzden seçimi birincisi ekonomi belirleyecek, ikincisi vatanseverlik belirleyecek. İki unsur. Ekonomi çok belirgin bir süreç oluşturmayacak. Ama vatanseverlik çizgisi çok önemli. Siz seçmenin ne düşündüğünü anlamazsanız, Türklükle ilgili tartışma açarsanız sizi yani barajın da altındalar ama yani %1'in altına mahkum ederler. Yani ifade etmek istediğim bu süreci göremeyen bir süreç var. Örneğin yerel seçim süreçlerinde liyakat, adil düzen, israf kelimelerin çok önemli olduğunu altına çizdim yerel seçimde.
Evet.
İşte kaç kilometre kanalizasyon döşediği ya da kaç kilometre su sistemi döşediği ya da asfalt yaptığının önemi yok. Vatandaş farklı tepkiler veriyor. Bunu okumak gerekiyor. 2019'daki seçimde, yerel seçimlerde liyakat, israf ve adil sistem üzerindeydi. Ne yazık ki iktidar bunu göremedi. Şimdi muhalefet ise vatanseverliliği göremediğini görüyorum. O yüzden siyaseti yaparken liberalizm, küresel dünya üzerinden sadece gidilmesi doğru değil.
Evet.
S-400'ler konusu çok önemli. Örneğin toplumun %68'i S-400'lerin kullanılmasını istiyor. Yani Türk savunma sistemine dahil edilmesini istiyor.
Yani bir an önce
Bu önemli.
aktifleştirilmesini istiyor.
Evet. Belki de bir tanesini Kuzey Kıbrıs'a koyacağız.
Evet.
Şimdi ifade etmek istediğim bu tür kavramlar önümüzdeki seçimde çok önemli bir yer edinecek. Sadece seçimi ekonomi belirlemeyecek.
Evet. Peki zamanımız da daralıyor. Rusya konusundaki araştırmanız, Türk halkı Rusya konusunda ne düşünüyor? Bu konudaki sonuçları da bir açıklayabilir misiniz?
Tabii. Türk toplumunun Rusya ile iyi ilişkiler kurulmasını isteyen, yani Türk halkı Rusya ile Türkiye'nin iyi ilişkiler kurması gerektiğini söyleyenlerin oranı %72.8.
Oo, çok yüksek bir rakam. Evet.
Yüksek. %18 ise fikrinin olmadığını, %10 küsur oranında ise hayır dediğini görüyoruz. Bu daha önemli bir sonuç daha var.
Evet.
Ekonomik olarak Rusya'nın Türk halkının yanında olduğunu düşünüyor musunuz dediğimizde toplumun %68'i evet dediğini görüyoruz. %23'ünün ise hayır, %9.1'in ise fikrinin olmadığını görüyoruz. Küsuratları da var bunların. Evet. Yani halkın %68'i Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyor. Yani ekonomik olarak Rusya'nın Türkiye'nin yanında olduğunu söyleyenler oranı %68. Bu hamle önümüzdeki geçen haftalarda yapılan 20 milyar dolarlık öteleme, işte yaz döneminde turizm anlamında Türkiye'yi şahlandıran bir süreci de Rusya güçlendirdi. Özellikle Bodrum, Antalya, Mersin bölgelerindeki turist sayılarının düşmediği, tam aksine turist sayısının arttığı ve özel olarak uçuş Türk Hava Yolları ile beraber Rusya'nın işbirliğiyle turistlerin çok yoğun bir şekilde geldiğine şahit olduk. O yüzden turizmin ayakta kalmasını, son dönemde Rusya'ya borçlu olduğumuzu, Türk halkının farkında olduğunu belirtmek lazım.
Evet. Yani şu kış aylarında yılbaşı tatili için bile otellerde, Antalya bölgesinde otellerde yer kalmamış. Ben Antalyalıyım, Gazipaşalıyım. Dün konuştum, oradaki kendi köylülerimle konuştum. Onların söyledikleri de şu: yani Ruslar olmasaydı gerçekten sıkıntı olacaktı. Hem turizm açısından, bir de köylü ekim yapıyor. Yaz ekimleri, gelen onca turiste yemek yiyor. Yani otellerin ihtiyaçları var, domates ihtiyacı var, efendim salatalık ihtiyacı var, kabak ihtiyacı var, tarımsal ürün ihtiyacı var. Bunu da nereden karşılıyor? Bölgeden karşılıyor. Yani bu anlamda bir de esnaf, Rus turistleri bir de genellikle esnafı dolaşıyor ve alışveriş yapıyorlar. Yani esnafı da ayakta tutan bir rol oynuyor. Yani onun için...
Evet. İstanbul'da 25 bin civarında Rus yaşamını sürdürüyor.
Evet,
ve
evet,
bunlar zengin Ruslar. Bağdat Caddesi gibi, Nişantaşı gibi, İstiklal gibi yerlerde o esnafa da büyük destek verdiğini hatırlatmak lazım.
Tabii,
aynı
tabii
zamanda da gayrimenkul satışlarıyla birlikte de bir tabii, piyasadaki tabii hareketleriyi de görüyoruz.
Evet.
Türkiye'deki her 3 satıştan birinin de İstanbul'da, daha doğrusu yabancılara satıldığını da söylemek gerekir.
Tabii. Bu Rusya ile ilişki isteyen %78. Örneğin Antalya'da kaç, hatırlıyor musunuz şu anda?
%72.8'di.
Antalya.
Düzelteyim.
Ha, 72.8.
Türkiye geneli. Evet. Bu araştırma yaklaşık 2400 kişiyle yapılan bir araştırmaydı. O yüzden
evet,
genelini verebiliyoruz.
Genelini,
yani il bazlı değil.
Anladım.
İl bazlı değil. Genel olarak.
Anladım. Anladım. Yani çok ilginç bir şey. Eskiden mesela bununla aynı, daha bundan daha yüksek olarakta anladığım kadarıyla Amerikan karşıtı bir hava da var Türkiye'de.
Amerika'yı dost ülke bulanların oranı ise %22.8.
Evet, evet. Yani neredeyse
Rusya'yı
evet,
dost ülke bulanların oranı ise %62.6.
Evet, evet. Çok ilginç.
Yani Batı Türk siyasetini Rusya'ya yaklaştırdı ve Türk toplumu da aslında Rusya'ya dolaylı bir şekilde yakınlaştığını görüyoruz.
Evet. Belki de dünyadaki genel süreç de öyle. Asya'ya kayan bir hava var bütün dünyada. Avrupa'yı da biliyorsunuz sarstı ortalık. Şu anda Avrupa'da işte Almanya Başbakanı Çin'e gitti. Efendim Rusya ile ilişkileri savunuyorlar. Fransa aynı şeyi söylüyor. Rusya ile diyor artık masaya oturmalıyız diyor. Hatta Paris'te biliyorsunuz PKK terörü vardı. PKK biliyorsunuz Amerika kara gücüm diyor. Sanki Fransa'yı tehdit ediyor. E diyor ki sen
Almanya'da darbe
Almanya'da darbe dedikoduları.
Darbe.
Yani
evet. Şimdi İsmet Bey buradaki mevzu şu. 11 Eylül saldırılarıyla birlikte dünya değişti. Amerika evet. bunu istedi. Ve NATO daha baskıcı, daha güvenlik politikalarını öne çıkarmayı sağladı. Baltık bölgesindeki yukarıya doğru çıktı, Rusya'ya doğru. Ve batıya da dedi ki daha korunaklı olun dedi. Ve bunu en çok abartan ise Almanlar oldu. Alman hükümetinde bunlara ses çıkartılmadı. Yani daha milliyetçi bir kitlenin kadrolaşmasına müsaade edildi. Ve mecliste 84 civarında darbeyi destekleyen milletvekilinin olduğu söyleniyor. Ve bunlar 11 Eylül sonrasında güçlenen STK'ların lobileriyle seçilen milletvekilleriydi. O yüzden 11 Eylül aslında Türkiye'yi de batıyla yaklaştırdı. Ama sonrasında o batının kendi ayak oyununa dahil olmak istemeyen Türkiye'ye geri çekildi. Geri evet. çekilmesiyle birlikte Gezi olayı ardından darbe teşebbüsüyle susturulmak ve yönlendirilmek istendi ama bunlar gerçekleştirilemedi. Evet. İfade etmek istediğim temeli aslında 11 Eylül'e uzanıyor. Anladım. O yüzden Türkiye'nin çok farklı perspektiflerden dış siyasetine uyguluyor olması çok önemli. Bakın Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar'la, Mısır'la ve Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğuyla ve Amerika ile de dolaylı ilişkilerini artık düzelttiğini düşünüyorum ben. Amerika Biden yönetiminin de aslında Türkiye ile iyi ilişkileri kurmak istiyor. Senatolarına dolaylı bir baskıları var. F-16 konusunda biz bunu yapmalıyız, vermeliyiz de geldiklerini görüyoruz. İbrahim Kalın'ın da bu süreçte çok başarılı bir süreç yönettiğini unutmamak gerekiyor. 2021'in Ocak ayından itibaren Türk siyasetinin daha başarılı bir sürece gittiğini gördük. O yüzden şunu söylüyorum. Yani Türk seçmeni sadece ekonomiye bakarak oy vermeyecek.
Anladım.
Muhalefet
anladım.
Bunu görmesi gerekiyor.
Amerika'da tabii Almanya'daki o darbeyle ilgili tartışmalar da var. Yani Amerikan Alman devletini tehdit etmek için bunların suni bir şekilde çıkarıldığı iddiaları var. Amerika'da da tabii Türkiye'ye karşı farklı eğilimler var. Ancak son tahlilde özellikle son bu Suriye konusunda Rusya, Suriye ve Türkiye'nin işbirliğinden sonra Amerika'dan gelen haberler çok sert, yani buna kabul etmiyoruz, buna izin vermeyeceğiz tarzında haberler var. Foreign Policy'deki bir makale var en son yayınlanan. Orada da yani Erdoğan yani bir anlamda, yani genel anlamda söylüyorum. İşte Erdoğan kanlı gitmeyi tercih ediyor falan gibi bir ifadede kullanılıyor ki bu da belki işte Doğu Akdeniz'de çatışmayı, Ege'de çatışmayı veyahut da Türkiye'de iç kargaşayı falan hedeflediklerine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Tabii bunların hepsini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Evet, süremizin de sonuna geldik. Çok önemli bilgiler verdiniz. Özellikle son araştırma sonuçları artı Türkiye'nin Rusya'yı nasıl, Türk halkının Rusya'ya nasıl baktığı ve diğer konular umarım dinleyicilerimizin ilgisini çekmiştir. Evet, Sayın Murat Gezici, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben öncelikle çok teşekkür ederim. Sayın İsmet Özçelik Bey'le bir arada olmak benim için büyük bir onur, gurur.
Sağ olun.
Ben de sizi takip ediyorum ve Türk siyasetini çok iyi okuyan, geleceği gören önemli isimlerden bir tanesiniz. Size başarılar diliyorum.
Sağ olun. Tekrar buluşmak üzere. Bu yayınlarımızda tekrar görüşmek seçime üzere. Doğru tekrar konuşalım önümüzdeki günlerde.
Evet. Çok mutlu olurum.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, saygılar. Sayın dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya Salı günü saat 15'te buluşmak üzere.
Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.